Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri, hepinize iyi akşamlar. Bir Tarih ve İnsan programında tekrar sizlerle beraberiz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımda Muhittin Sami Yaygıngöl kardeşimiz yardım ediyor ve ben Deniz Fehim Harmanşah programı sunuyorum. Programımıza önce iletişim bilgilerimizi vererek başlamak istiyorum. E-mail adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr, ahmet@ahmetsimsirgil.com, ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkürler. Sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Bu hafta biraz değişik bir kitabımızı tanıtacağız. Sizin kitabınızı. Ama önce Osmanlı Sultanları ile ilgili bazı meseleler var. Yani insanların akıllarına gelip sordukları.
Evet.
Buyurun hocam. İsterseniz ben soruyu sorayım isterseniz. Şöyle, çok bilinen bir sual aslında. Osmanlı padişahlarının içki içtikleri meselesi. Bu konuda çok sualler geliyor. Değişik evet. Kitaplar yazıldı. Öncelikle neden bu içki meselesi çok konuşuluyor ve hep gündeme getiriliyor?
Evet. Geçen hafta da bir okuyucumuz da sordu. Evet. Neden gündeme çok getiriliyor? Çünkü gündemi oluşturan, gündemi meydana getiren genelde kanallarda, gazetelerde bu konu çok sık dile getirildiği için o da gündem oluşturuyor. Yani bir şeyi ne kadar çok konuşursanız o gün o konu toplumun içerisinde de en fazla konuşulan konu oluyor. Ve dolayısıyla televizyonlarda olsun, gazetelerde olsun Osmanlı padişahlarının içki meselesinden çok sık konuşulur. Şimdi peki bu neden gündemi meydana getiriyor? Padişahların içki içmedikleri konusunda da çok ciddi bir inanç var. Yani Osmanlı padişahları, bizim insanımız öyle bilir ki Osmanlı padişahları içki içmezler. Ve genelde bir takım tarihçiler bunu böyle yazarlar. Ve bu halkımızın da genel kabulü gibi olmuştur, içki içmedikleri meselesi. Bunun dışında şimdi bir kişi çıkıp da hayır Osmanlı padişahları içki içerdi, Fatih Sultan Mehmet içki içerdi, Yıldırım Bayezid içki içerdi, Bayezid Veli içki içerdi dedikleri zaman bu bir şaşkınlık meydana getiriyor. Acaba doğru mu? Acaba gerçekten içtiler mi? Acaba böyle bir konu var mı diye bu defa bir soruşturma başlıyor.
Bir şüphe.
Bir şüphe. Yani bir şey çok meşhursa çok konuşulmaz. Yani zaten malumu ilana gerek yok derler. Malum, bilinen bir şey. Bunun ilanına gerek yok. Herkesin bildiği bir husus, fazla konuşulmaz. Ama burada bunun böyle olmadığı biliniyor toplumca. Hayır, Osmanlı padişahları içki içmez. Mesela bir ikinci Bayezid ne diye meşhurdur tarihlerimizde?
Veli.
Bayezid'i Veli diye meşhurdur. Şimdi Veli bir kimse acaba gerçekten içiyor muydu? İçmiyor muydu? Şimdi farklı bir söz söylediğiniz zaman o tartışılmaya başlıyor. O soru sorgulanmaya başlıyor. Ve dolayısıyla işte bu gündem meydana getiriyor. Sebebi bu. Genel sebebi bu. Buna karşılık pek çok kimse cevap veriyor. Haydi bu defa işte içmemiştir, şöyledir, böyledir. İşte o noktada tartışma meydana geliyor. Ve bu da sık sık temcit pilavı gibi denir ya, temcit pilavı evet. gibi yer buluyor bu konu. İşte insanların ilgi duyduğu, alaka duyduğu da bir mesele haline geliyor böyle olduğu zaman ve çok sık konuşuluyor, çok sık soruluyor. Ha, sorulması da insanların getirdiklerinden değil, farklı şeyleri değişik vesilelerle, değişik şekillerle duymasından kaynaklanıyor. Yani olayı bir defa böyle değerlendirmek lazım. Bu şekilde neden bu konu sık sık gündeme geliyor? Buradan ortaya çıkarmak lazım. Yani. Geliş sebebi bu. İnsanların kesin diye neredeyse bildiği bir konuyu, hayır bu böyle değil, farklı. Yani siz %100 bir meseleyi şöyle bilirsiniz ve bir gün bunun tam tersi bir şey duyarsınız. O zaman bunu bilenlere sorma ihtiyacını hissedersiniz. Herkese ben böyle, acaba öyle mi, doğru mu? Kitaplara bakarsınız değil mi? Yani araştırma ihtiyacını hissedersiniz. Çünkü %100 bildiğiniz bir meselenin tam tersini işitiyorsunuz. O konudan uzmanı da değilsiniz. Yıllardır o öyle bilinmiş gelmiş. Dolayısıyla gündem oluşturması, çok tartışılması, çok konuşulmasının sebeplerinden biri bu. Böyle değerlendirmek evet. lazım.
Bir acaba bile yetiyor yani.
Evet.
Peki bu bilgiler nereden çıkıyor? Kaynakları sağlam mı? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Evet. Şimdi neden çok konuşuluyor? Şuradan da bakalım. Bir ikinci bir noktası daha var bunun. Neden çok konuşuluyor? Evet. İkinci bir noktası daha var. Burada Osmanlı padişahlarının çok özel durumları var. Yani Osmanlı padişahları halife. Kimden itibaren? Yavuz Sultan Selim'den itibaren Halife-i Müslümin, yani dünyada tek bütün Müslümanların göz bebeği denilen Halife-i Müslümin Osmanlı padişahları olmuş.
Herkesin onun sözüne itaat ettiği.
İtaat ettiği bir kimse. Sözünden itaat etmeyenin hani dini İslamiyet'e göre nikahı boş olacağı. Evet. Şey, yani Müslümanların başı olan bir kimse aynı zamanda. Müslümanların başı. Şimdi Halife-i Müslümin. Peki Yavuz Sultan Selim Halife-i Müslümin, öncekiler nasıl görüyor bunu? Fatih Sultan Mehmet de kendisi için halife diyor. İkinci Bayezid de kendisi için halife unvanını kullanıyor. Yerine göre ikinci Murad'ı da görüyoruz. Yani kendisinden öncekiler de İslam'ın dünyada kendisini bir numaralı hamisi olarak görüyor. Ama yani Yavuz Sultan Selim Halife-i Müslümin oldu da Fatih kendini ondan daha aşağı görüyor bir noktada değil. Yani bununla neyi demek istiyorum? Osmanlı padişahları kendilerini İslam, Müslüman ve İslam'ın hamisi ve İslam'ın hizmetkarı ve İslam'ı yayan bir kimse olarak görüyorlar. Ve siz tarihleri okuduğunuz zaman, padişahları dinlediğiniz zaman hep bunu duyuyorsunuz. Böyle yetişiyorsunuz. Hani insanlar neden üzerine toz konduramıyor? Siz böyle insanlar okuyorsunuz tarihte, hep bunları işitiyorsunuz ve böyle bir insanın bir gün içki içerdi, şunu yapardı, bunu yapardı, Müslümanlığa pek sığmayan, uygun düşmeyen, İslamiyet'te haram olan, yerine göre şiddetle reddedilmiş bulunan bir hususunu işitiyorsunuz. İşte dolayısıyla bu da gündem meydana getiriyor. Böyle bir husus, bunu işittiğiniz zaman burada. Şimdi bu işte ikinci sorumuz da birbirini tamamlayıcı bir noktadan. Neden, neredeni önce neden bağlamında incelemek lazım. Şimdi Osmanlı Devleti'nin özellikle 17. yüzyıldan itibaren batıyla boğaz boğaza, gerçi kuruluşundan itibaren öyledir. Ama birinde bir gelişme söz konusu olduğu için, bir gelişme, yani devamlı gelişen, toprak kazanan, büyüyen bir devlet. Ama bir müddet sonra bu toprakları kaybedilirken de oluk oluk kana akan yine ve boğaz boğaza bir çatışmanın içerisine giren bir devlet. Şimdi Avrupalılar Osmanlı padişahları hakkında yazarlarken hep olumsuz ifadeler kullanmaya dikkat etmişlerdir. Yani halifeleri veya Türklerin çok sevdiği, biz bir din biliriz, bir de padişah, bin yıl ömür versin yaradan Allah derler. Yani çok bir bakış açısıdır bu, milletin devletine, devletinin başına bir bakış açısıdır.
Tekrar alabilir miyiz hocam?
Biz bir din biliriz, bir din biliriz, bir de padişah. Bin yıl ömür versin yaradan Allah. Yani padişahına bakarken böyle bir üslup içerisinde bakıyor. Bunu Avrupalı şöyle özetliyor. Belki işin bu noktasını duymuşsundur Fehim Bey.
Evet.
Osmanlı bunu Busbek'te ifade eder. Osmanlılar padişahlarını devleti din gibi görüyorlar. Ve dini devlet, mülkü millet diyorlar. Padişahını, devletini din gibi görüyor. Yani padişah yıkılırsa, sistem yıkılırsa, devlet yıkılırsa din de yıkılır. Dolayısıyla biz diyorlar dine galebe çalamayız, dine doğrudan saldıramayız. O sebeple hep padişahı kötülememiz lazım. Osmanlı'ya galebe çalmak veya Müslümanlığa galebe çalmak istiyorsak padişahı hep kötülememiz lazım. Padişahı gözden düşürmemiz lazım. İşte bu Osmanlı padişahlarını kötülemeye, gözden düşürmeye, alelade insanlar gibi göstermeye yol açan bir husus oluyor. Kim yapıyor bunu? Avrupalılar yapıyor.
Belli bir tarih söyleyebilir miyiz? Şu tarihten itibaren
de. Ya bunu bakın söyleyen 1550'li yıllar. 1550'li. Bunu yapın diyen insan 1550'li yıllarda bir ölçü veriyor onlara. Siz başka türlü galebe çalamazsınız. Ve bunu korkuyor. Yani Müslümanlara baktığım zaman ecdadımın geleceği, devletimin, milletimin geleceği açısından titriyorum diyor, endişeleniyorum diyor. En küçük bir ışık göremiyorum diyor. Busbek, Kanuni dönemi, 1550'li yıllar. Osmanlı'nın dünyanın süper gücü bir numarası olduğu, ikinci gücün bulunmadığı dönemler. Çünkü karşısına 45 yıl boyunca, 46 yıl boyunca bir kez ordu çıkabildi. Neredeyse dünyayı gezdi, dünyanın en büyük imparatorlukları denilen insanların topraklarını çiğnedi ve karşısına devlet çıkmadı. Şimdi adam geleceğe baktığım zaman ürperiyorum diyor. Böyle bir dönemde ama bir de şey gösteriyor. Yani bu Türkleri biz yıkamayız. Ancak önce devletlerini bağlı olduğu insanlara alelade insanlar, basit insanlar, kötü insanlar. Yani bu insanın sözüne uyulmaz. Bunun peşine gidilmez. Kötülememiz lazım her fırsatta. İşte bunu artık eserler yazanlar bunu her yönüyle gösteriyorlar. Yani size bir cilt lehinizde eser yazsalar içerisine 3-5 tane hani tabirimi hoş görün zehir akıtıyorlar padişahla ilgili veya gözde sevilen insanlarla ilgili birkaç söz söylüyorlar ve sizi onun gözünüzden onu düşürüyorlar. Basit insanlar durumuna düşürüyorlar. Örnek alınmayacak insanlar konumuna düşünüyorlar. Halbuki bunlar örnek alınacak insanlar, rehber alınacak insanlar. Rehber insanlar milletlerin tarihinde çok önemlidir. Yani bir köyde, bir kasabada rehber denilen insanlar vardır. Eskiden öyleydi. Bir anlaşmazlık olsa kasabada kimin sözü geçer, köyde kimin? Ha, şunun sözünü kabul mü? Herkes kabul ederdi. Ama o kimse de hakça konuşurdu, doğruca konuşurdu. Siz o kimseyi gözden düşürün. O kimseyi de basit bir insan sınıfına düşürün. Ne olur o zaman o memlekette? Kargaşa olur. Kargaşa. Kimse kimseyi dinlemez. Herkes benim der. Yani herkesin ortak sevdiği insanların bulunması bir toplumda çok mühimdir böyle insanların. İşte padişahlar da böyle insanlardı. Bu tip. Düşün ki bir millet onun etrafında birleşiyor.
Yek vücut.
Yek vücut oluyor. Yek vücut yek ciheti meydana getiriyor. Yek kalbi meydana getiriyor. İşte bu olmadığı zaman binlerce kalp, binlerce baş, binlerce insan, binlerce lider.
Bu ruhu en son Abdülhamit Han'da gördük değil mi? Geçen hafta
anlattınız. 2-3 hafta aslında bir noktada bak o anlattıklarımız bugün bizim doğrulayan hadiseler oldu. Yani Abdülhamit Han'da birleşildiğinde devlet devletti. Herkes baş olma sevdasında o imameyi aldılar. Ortaya tesbihlerin hepsi benim diyor. Doğru. Birinin diğerine bir şeyi yok. Hiç kimse de kimsenin etrafında birleşmiyor. İttihat ve Terakki zannediyordu ki Abdülhamit Han kenara çekilince herkes kimin etrafında birleşecek? İttihat Terakki. İşte bu kadar saftılar. Hepsi halbuki tesbihin diğer taneleri. Neden birleşsin? Sen kimsin? Öteki bir 600 yıllık bir geleneği temsil eden sadece şey değil Hindistan'ı, Afrika'yı, dünyanın her yerindeki Müslümanı. Abdülhamid'in adı geçerken bu Abdülhamid değildir. Bu Osmanlı'dır. Bu 600 yıllık devletin bir geleceğidir. Onu sadece Abdülhamid Han diye görmeyin. Oraya bir çocuk oturtun Osmanlı'da. Ama ona bağlı olun. Çocuk 7 yaşında, 12 yaşında. Yani orada çok Abdülhamid'in siyaseti iyi yetişmiş bir insan dünyada Osmanlı'yı isim marka yapıyordu. Ama 7 yaşındaki bir çocuğun yapacağı da bütün Osmanlı'yı bir yapmaktır. Bunu yapmak çok önemlidir. Mesela hiç işin içine karışmayan, siyasete karışmayan 5. Mehmet Reşat Arnavutluğa gittiği zaman bir anda 500 bin kişiyi topluyor. Halbuki onun devlet işiyle hiç de işi yoktur. Çünkü İttihat ve Terakki'yi karıştırmıyor. Ama padişah geldi denildiği zaman 500 bin kişi topluyor.
500 bin.
Bunu yapmak için bir 600 yıllık kök var. Sen kimsin Enver? Talat. Kimsin? Nesin? Ne değilsin? Kim etrafında? Ötekinin Osmanlı vatandaşıyım diyen Ermenisi, Rumu, Yahudisi de o çetecileri bir tarafa bırakıyoruz. Hepsi yanındaydı. Hepsi de işte Arnavutluk. 500 bin Arnavut toplanıyor. Değil mi yani? Evet. Ama 3-5 Ermeni çeteciyi de Arnavut çeteciyi de bunun içerisine katmamak lazım. Devletinin yanında Arnavutlara. Devlet 3-5 çeteciyi ayıklamazsa bütün o milletin mensupları sanki düşmanmış gibi gösterilir. Bu da son derece tehlikeli bir husustur.
Evet.
Yani devletin devletliğini yapma konusunda önemlidir bunlar.
Ne demişler? Ya devlet başa...
Ya kuzgun leşe, evet doğru.
Yani atalarımız her şeyi böyle noktalamış.
Yani bilgiler nereden dediğinizde, şimdi bilgiler nereden çıktı? Yabancılardan.
Kaynak yabancılar.
Kaynak yabancılar. Ve bu yabancılar bunu ne için yapıyor? Gözden Osmanlı düşürmek. Devletini, Osmanlı padişahlarını gözden düşürmek, Osmanlı devletine galebe çalmak, Osmanlı'daki birliği ve beraberliği yıkmak. Şimdi maksat bu ve bunu ilk yazan yabancılar. Bizim kaynaklardan ciddi bir alıntı, ciddi bir belge, ciddi bir kaynak söz konusu değil. Yani bu işin bizimkilerden yazanlara bakarsam bizimkilerin kaynaklar hep yabancılara dayanıyor. Burası çok önemli bir nokta.
O da manidar.
Ve yabancıların da maksadı bu. Dolayısıyla ilk alanlar hep onlardan aldılar. Dolayısıyla kaynaklarının maksadı bu olunca sağlamlığı ortadan kalkıyor. Yani şunu diyebilirsiniz hocam, siz de yabancı kaynakları kullanıyorsunuz.
Evet.
Değil mi? Kitaplarınızda yabancı kaynakları kullanıyorsunuz. Yabancılar hep böyle mi? Hayır. Yabancıların içerisinde çok ciddi tarihçiler var. Çok yani işi şeyi karıştırmayanlar var. Objektif olanlar var.
İlmi
bunları ilmi, evet bunları ciddi de ayıklamak lazım, değerlendirmek lazım. Ancak en ciddileri dahi bir milletin mensubu. Bakacaksın yani kendisi bir Alman tarihçi olduğu zaman bir milletin mensubu. Dikkat ediyor. Mesela en fazla bizde okunan tarihçilerden biri Hammer'dir.
Evet.
Ben her bir noktada Osmanlı ile milletini karşı karşıya getiren bir noktada çok ciddi olarak kendi milletini tuttuğunu ve Osmanlı'ya vurabileceği bir nokta yakaladı mı? Hani bu vurmanın şiddeti vardır. Bir şiddetinde vurursun, 10 şiddetinde vurursun. Hepsine 10 şiddetinde vurmaya çalışıyor. Yani ona katlıyor. Bir şeyin abartısı vardır. Bir şey bir noktadır. Vardır evet, orada bir eksiklik vardır. Ama çok küçüktür. Siz onu çok büyük gösterebilirsiniz. Çok abartılı gösterebilirsiniz. Bizimkiler de gösteriyorlar. Mesela çok abartılı Osmanlı kaynaklarının gösterdiği noktalar vardır.
Yani biz hep onları eleştirmeyelim.
Misal. Mesela nedir? Ben bir misal vereyim.
Hocam.
Bir kasabada bir hırsızlık olur. Fehim Bey, bu hırsızlık 10 yılda bir olur. 20 yılda bir görülür. Osmanlı toplumu için söylüyorum. Bir ahlaksızlık vardır. 10 yılda birdir. Bunu öyle büyütür ki sanki devlet yıkıldı zannedersin.
Veya ortalık böyle...
Evet, neden biliyorsun? Sanki ortalık bir rüşvet hadisesi vardır. Sanki devlet batıyor zannedersin. Yani o biri öyle bir tehlikeli gösteriyor ki devlet böyle bir şeye müsaade etmesin. Halbuki bugün bunların bin katı var. Bugün evine hırsız girmediği, neredeyse bazı mahallelerimizde hırsız girmediği sıradanlaştı. Osmanlı sıradanlaştırmak istemiyor. Hani abartının şekilleri vardır. Osmanlı'da biz tarihte bunu okurken ya rüşvetten ortalık yıkılıyor zannederiz kaynağı okuyunca. Halbuki son derece 10 yılda bir görülen hadisedir. Bizim küçüklüğümüzde de bunlar vardı. İşte bir hadise olmuştur. O hadiseye göre oğlunun doğumunu, annesinin vefatını, bir takım şeyleri falan olay olduğu senede derler. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani bunlar çok mühimdir ama burada yabancıların bakışı Osmanlı'yı kötüleme maksatlı olduğu için onlar o noktada özellikle abartıyorlar. Dolayısıyla kaynaklarını biz bu noktada direkt atma noktasında demiyorum. Objektif tarihçilerin veya tarihçilerimizin çok dikkatli bir şekilde incelemesi lazım diyorum. Yani direkt assın, direkt maksatlı, doğrudan maksatlı demiyorum. Çok dikkatli incelemelerinin üzerine parmak basmak istiyorum. Dikkat etmelerinin gerektiğini ifade ediyorum.
Yani tamamen ilmi usullere ve disipline uygun bir şekilde
değerlendirilmesi lazım.
Soru soruyu getirir. Şöyle bir soru daha var. Bu ilk olarak Orhan Gazi'nin içki içtiği konusunda rivayetler var, değişik.
Evet.
Bu konudaki iddialar nelerdir? Ne diyeceksiniz bu konuda?
Evet.
Biraz da buradan.
Şimdi güzel. Osman Gazi hakkında yok, Orhan Gazi hakkında var. Yani. Ve oradan başlıyor. Bu bir zihniyeti de meydana getiriyor, biliyor musunuz?
Evet.
Şimdi her birini, Her biri tek tek değerlendirilebilir bu noktada ve değerlendirildiğinde çok enteresan biz bilgiler görüyoruz. Orhan Gazi'yi bugün ben de okuduğum kimselerden bir tanesi Profesör Doktor Ahmet Yaşar Ocak söyler. Ve Geyikli Baba ile beraber içki içtiğini söyler. Geyikli Baba ile beraber. Şimdi Geyikli Baba kimdir? Bizim kitaplarda Abdalağından diye geçer, velilerdendir. Ancak bir fıkıh alimi değildir. Hani bizde böyle çarıklı ulema derler sonradan Anadolu'da. Kendisi derviş, veli, evliya, halk arasında ama bir medresenin hocası değildir, müderris değildir. Geyikli Baba böyle bir kimsedir. Geyikli Baba savaşlara katılır. Geyikli Baba gazileri, mücahitleri aşka getirir. Geyikli Baba'nın dergahı vardır. Orada insanların kalplerini temizler. Nefislerini kaldırmaya çalışır. Yani insandaki nefsaniyetleri gidermeye, kötü huyları gidermeye çalışan bir Allah adamıdır. Ve bunu işte bizim az önce de bahsettiğim bir tarihçimiz der ki, Orhan Gazi Geyikli Baba'ya küp küp şarap gönderdi. Orhan Gazi şarap içerdi, Geyikli Baba'ya da işte içtiğini ispatlamak için küp küp şarap gönderdi. Şimdi böyle bir bilgi, bugün bir profesör bunu yazdığı zaman siz bu bilgiyi şöyle bakmanız lazım. Nereden alıyor? Kaynak var mı?
İlk şeyimiz olmalı.
Yani ben Ahmet Şimşirgil olarak bir kitap yazdım. Şu padişah içki içerdi, bu padişah içki içerdi diye kitabıma yazarsam sizin Ahmet Bey herhalde ben bugün Kanuni ile Fatih ile akşam bir masada değildim yani. Kendisiyle şeyim yok, yakınlığım yok. Aradan 450-500 sene geçmiş. Bu adam bunu nereden alıyor dersiniz? Kim yazmış? Nereden yazmış? Yani akşam rüyamda girip beraber de gezmişliğimiz yok. Böyle bir anlayış da yok. Böyle bir ilim de yok. Siz bunu ilk, bunu söyleyen insan nereden alıyor? Şimdi ben talebelerime hep bunu söylerdim. Ama işte Ahmet Yaşar Ocak bunu yazdığı zaman altına not düşmüş. Tarih, Oruç Bey tarihi. Oruç Bey tarihi sayfa şu. Şimdi Oruç Bey tarihini, Aşıkpaşazade tarihini, Neşri tarihini ben de bütün talebelerime ve kitaplarımda kaynak olarak kullandığım, bütün talebelerime de Osmanlı'nın ana kaynakları dediğim bir tarih kitabı. Şimdi bunu gördüğümüz zaman benim talebelerim de olsun, siz de olsun, bir profesörün hata yapmayacağını bilirsiniz ve bu doğru dersiniz. Bunu doğru kabul edersiniz. Evet. Veyahut da kaynağı mesela Oruç Bey'in acaba Orhan Bey'le döneminde mi yaşadı? Bir meselesi mi var? Bir sıkıntısını mı var? Bunu incelemeye kalkarsınız biz tarihçi olarak. Oruç Bey'in tarihinin tarih değeri nedir? Zayıf mıdır? Oruç Bey acaba birkaç rivayet içerisinde bir rivayet bu mudur? Öyle ya, bazen tarihçiler birkaç rivayeti söyler. Birinde der ki işte padişah şöyle şöyledir. Sonra der ki böyle diyenler de vardır. Bizim tarihçilerimiz gerçekten, yani Osmanlı tarihçileri son derece objektiftir. Bizim tarihçileri bazıları derler ki padişahın yalakasıdır falan, tabirimi hoş görün. Evet. Böyle görür. Hayır, evet. Öyle değil. En küçük bir rivayet bile olsa onu da oraya yazıyorlar. O sebeple bizim tarihlerimizi iyi incelememiz lazım. Ama dışarıdan birisi onun böyle böyle yazdığını söylemez, en kötü tarafını alır. Halbuki bu adam diğer rivayetleri de söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Evet,
biri bilmek var.
Evet, ancak Oruç Bey denildiğinde şimdi ilk planda ya bu doğru bilgi olabilir diye düşünürüz biz. Niye? Tarihin ana kaynağı. Şimdi ben Orhan Gazi'nin böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum. Yani böyle bir şey mümkün değil diye düşünüyorum. O zaman ne yapıyorum? Kaynağa gidiyorum. Ben kaynağa gidiyorum ama Fehim Bey, sen de herhalde araya gideceksin. Ondan sonra devam edeceğiz.
Hocam teşekkür ederiz.
Peki.
İkinci bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Oh,
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Hocam, birinci bölümde Orhan Gazi Han'la ilgili başlamıştık.
Evet.
Buyurun, tekrar isterseniz devam edelim.
Teşekkür ederim. Şimdi profesör bir arkadaşımızın Orhan Gazi'nin içki içtiğini ve Geyikli Baba'ya da küplerle şarap gönderdiğini söyledim. Bunu evet. Yazıyor. Ve altına Oruç Bey tarihini de kaynak olarak gösteriyor. Şimdi böyle olunca çok ciddi bir iddia ve ben ne yaptım? Doğru, Oruç Bey. Ben bunu aslında biliyorum ama Oruç Bey tarihi bugün tercüme edilmiş durumda. Çevrilmiş durumda. Yine bizim Marmara Üniversitesi profesörlerinden bir arkadaşımız aynı zamanda tıpkı basımını yaptı. Aynen neşretti.
Yani bir kısmında günümüz Türkçesi.
Tamamı. Tamamı. Tamamı günümüz tamam. Türkçesine olarak yayınlandı. Şimdi daha önce de tabii ben okuduğum, bildiğim bir kaynak ama acaba görmediğimiz bir yeri mi var? İnanamadım ve ne yaptım? Oruç Bey tarihine müracaat ettim. Bakın, ortaya çok ciddi bir anlayış çıktı ki bu gerçekten çok kıymetli. TGRT FM dinleyicilerinin de dikkatini çekmek isterim ben burada. Şimdi kaynakta yazılı olan, onun da verdiği sayfada ve başka yerde geçmiyor zaten, bilgi şu. Orhan Gazi'ye Geyikli Baba hakkında konuştular. Ve Geyikli Baba'yı bir başka türlü anlattılar. Meyperest diye. Yani içki içiyor diye anlattılar. Geyikli Baba'dan bahsettiler. Ve Geyikli Baba hakkında bir rivayet, bir başka türlü anlattılar. Meyperest dediler. Yani içki içer. Orhan Gazi inanmadı. Ancak denemek istedi. Ve kendisine iki küp arak gönderdi. Yani şarap, rakı manasında. Evet. İki küp. Şimdi bak, Orhan Gazi Geyikli Baba'ya iki küp arak gönderdi. Aldığı kısım sadece burası.
Evet.
Geyikli Baba bu arakları getirenleri aldı ve hemen oraya iki kazgan koydu. Birini birine koydu, diğerini diğerine. Birinden zerde yaptı, diğerinden helva. Karıştırdı, şey yaptı ve birini helvaya, diğerini zerdeye çevirdi. Ve bir kutu içerisine pambuk koydu. Üzerine de kor gibi yanan ateş bıraktı ve ağzını kapattı. Ve geri gönderdi padişaha. Hünkara geri gönderdi. Adamlar geldiklerinde padişaha olanları anlattılar. Buyurun dediler. Gönderdiği araklar biri helva, biri de zerde olarak padişaha sundular. Bunu yaptı ve şu kutuyu da size gönderdi. Padişah kutuyu açtı ve ateş pamuğa hiç tesir etmemişti. Kor gibi parlıyordu, yanıyordu. Şimdi bir kerametini gösteriyor burada Geyikli Baba. Padişah anladı ki ona söylenenler iftira burada. Şimdi olay, anlatılan tam ana hattıyla bu Oruç Bey tarihinde. Siz burada sadece arasından böyle çok bir üç kelimelik bir kısmını, üç beş kelimelik bir kısmını veya bir cümlesini alıyorsunuz ve padişah Geyikli Baba'ya iki küp arak gönderdi, şarap gönderdi diyorsunuz. Doğru mu? Doğru.
Doğru.
Ama bu bilgi öylesine yanlış ki ve öylesine iftira ki başıyla sonunu aldığınız zaman birisi padişah hakkında, Geyikli Baba hakkında iftirada bulunmuş, padişah inanmamış, sınamak için bir şeyler göndermiş. O da padişaha geri bunları tamamen değiştirip göndermiş, durumunu anlatmış ve padişah da meseleyi öğrenmiş. Şimdi böyle söylemeyi buradan aldığınız zaman işte burada tarihi tamamen ters yüz ediyorsunuz. Açıkçası bunlar bir ilim adamına yakışmayacak hususlar. Yakışmayacak. Şimdi böyle olduğu zaman ben normal bir insan, yani farklı bir düşüncesi vardır. Gözden düşürmek ister, bir şeyler yapmak ister. Anlarım bunları. Bunu anlarım. Yani bu, burada evet bu kişi ilim erbabı değil, ilim adamı değil. Düşüncesi farklı, ideolojisi farklı, kötülemek kastıyla yazıyor. Hadi de diyelim ki bu kişi yapar. Ama profesör, doçent, doktor olmuş, üniversitede bir ilim adamının ideolojik davranmaması lazım. Böyle davranırsa bu felakettir. Ama maalesef işte dediğim gibi ben bazen açık konuşmayı da severim. Çünkü yazdığınız zaman siz artık meydana çıkıyorsunuz. Ben bir kitap yazdımsa artık meydandayım. İnsanlar konuşur. Ahmet Şimşirgil Kayı kitabında şöyle söylemiş derler. Bunu yazıyor derler. Tenkit ederler. Ben de cevabını veririm. Neden tenkit ederler demem. Neden ediyorlar demem. Neden söylüyorlar demem. Yanlışını artık göstermem lazım. Söylemem lazım. İlim adamlığı budur. O da kitabını yazmış, meydana çıkmış. Seni sigaya çıkar bir Molla Kasım gelir demişler. Yazdığınla bugün eser meydanda, kitap meydanda, Oruç Bey tarihi sadece senin kütüphaneni süsleyen bir eser değil, bir kaynak değil. Süleymaniye Kütüphanesi'ne gidenler de bulurlar. Pek çok yerde nüshalarını bulurlar. Çevrilmişini de bulurlar. Dolayısıyla fevkalade tehlikeli işte şimdi artık kaynağını da gösterseler. Aşıkpaşazade tarihinden almış. Aşıkpaşazade tarihinden almış. Oruç Bey tarihinden almış, Hoca Saadettin'den almış diyemezsiniz artık Fehim Bey. Yani kıymetli TGRT FM dinleyicilerine bunu söylüyorum. Kaynağını da göstermiş diyemezsiniz. O kaynağa da gitmek zorundasınız. Ben artık insanların ideolojilerine, ilimlerine bulaştırdıklarını düşünüyorum. Bu son derece tehlikelidir. Bugün artık bizim ne olursak olalım arşivlerde var. Hangi arşivde var? Hangi kaynakta var? Kaynağını da söylese sizin o kaynağına da gitmeniz lazım. Veya bilenlerine sormanız lazım. Ben artık böyle düşünüyorum. Yani iş ideoloji bizde çok ciddi boyutlara ulaştı. Bunun için ilmi tamamen ters yüz edebiliyorlar. Son derece tehlikeli bir durumdur. Orhan Gazi'yi sormanız bu bakımdan iyi oldu. Bakın hiç aslı astarı kaynağında olmayan bir şey ne kadar yanlış. Bektaşi'nin Kur'an'da namaza yaklaşmayınız demesi gibi. Değil mi? Evet. Sarhoşken atıyor. Doğru namaza yak. Ama nasıl? Onu sormuyor, onu sorgulamıyor, ona bakmıyor. Ne yapıyor orada? Bana bunu söylüyor. Aynı durum.
Cımbızla.
Evet. Belli bir yeri seçmektir. Ve son derece tehlikeli ve yanlış ve ilim ahlakına uymayan bir husustur.
Evet. Peki hocam. Bu meselelerle ilgili olarak Yıldırım Bayezid Han'ı böyle de gösteriyorlar bu şekilde.
O da çok enteresandır. Evet. Niye yani peki evet yani bakın çok güzel aslında gidiyorsunuz. Okuyucularımız da bunları soruyorlar. Çok güzel. Şimdi kişi bazlı gitmek güzel oluyor. Hani Osmanlı padişahları içki kim içerdi? Bunu sordu. Osmanlı padişahları içerlerdi. Dediğinizde bu afaki bir ifade, tepede bir ifade, boşlukta bir ifade. Ama bunu sorduğumuz zaman şu kişi hakkında ne diyorsunuz? Bunu sorduğumuz zaman ortaya gayet güzel. Bak Orhan Gazi ile ilgili söylenen tek bir kaynağın cevabını nasıl verdim? Şimdi Yıldırım Bayezid. Bir şey mi?
Bir şey söylemek istiyorum.
Evet.
Hocam bu mesele çok mühim gerçekten. İnsanlar da bunu istiyorlar aslında. Bir şey söylendiği zaman askıda kalması insanları böyle boşta bırakıyor. Karşına net bir cevap gelince o zaman kalpten mutmain oluyor insanlar.
Doğru.
Bu yönünüzü çok seviyoruz. Hasreden doğru. Teşekkür ederiz dinleyicimiz adına da.
Ben de teşekkür ederim. Şimdi Yıldırım Bayezid de en çok konuşulanlardan bir tanesidir. Ve Yıldırım Bayezid'in bunu anlatırlarken de çok meşhur bir anekdot anlatırlar.
Evet.
Yani Bursa Ulu Camii'ni Yıldırım Bayezid camiini yaptırdığı zaman açılışa Emir Sultan da gelir. Ve Emir Sultan camiyi gezince nasıl olmuş diye sorar hünkâr. Emir Sultan da eksik der. Ne eksik? İçeride meyhane yok der. Nasıl olur hocam der yani caminin içerisinde meyhane mi olur Allah'ın evinde? Sen kendi yaptırdığın caminin içerisine bir binanın içerisinde meyhaneyi koymuyorsun da Allah'ın yaptığı yani senin vücuduna Allah'ın lütfu olan o vücuduna neden içkiyi koyuyorsun der. Şimdi bu öyle de anlatılmıştır ki biz de bunu böyle bilirdik açıkçası liseli yıllarımızda okurduk dinlerdik çok meşhur bir anekdot olarak herkes bunu o yıllarda bilirdi bugün bilmiyorum yani evet. Nedenini ama bunu hep konuşurlar çok yerlere girmiştir. Şimdi tabii biz bir de insanlar size sormaya başladığınız zaman derinliğini inceliyorsunuz yani tarihçi oluyorsun. Tarihte doktora yapıyorsun, doçent oluyorsun, profesör oluyorsun. O zaman insanlar bir size soruyorlar. O zaman cevap verirken daha derinliğine incelemek ihtiyacını hissediyorsunuz. Çünkü siz söylediğiniz zaman insanlar öyle veya böyle. Yani bir ilmin profesörü konuşuyor, ittiba ediyorlar. Yanlış söylememem lazım. O zaman araştırmam lazım. Ve ben bu konunun en net bilinse nerede olması lazım? Emir Sultan'ın menakıp nameleri var. Orada olması lazım. Emir Sultan'ın menakıp namesi bugün tez olarak, yüksek lisans tezi olarak falan yapıldı. Ve dolayısıyla orada bu anekdot, bu anlatım yok. Halbuki bunun geçeceği nokta orasıdır ve hiçbir kaynakta yok. Ve dolayısıyla tek Yıldırım Bayezid'in içki içtiğine dair söylenen anekdot bu. Böyle bir hususu ise biz göremiyoruz, bilemiyoruz. Ve dolayısıyla Yıldırım Bayezid'in anlatılan içki hadisesi ortada kalıyor. Şimdi bilginin kaynağı diye anlatılan şey yanlışsa, o zaman bilginin de yanlışlığı ortaya çıkıyor. Nereden yani böyle bir şey? Nereden? Bunu o zaman kaynakta işte Sırp kralının kızıyla evlenmişti de o alıştırmıştı falan. Şimdi yorum yapmalar başlıyor. Yorum yapmaya sadece Yıldırım Bayezid evlenmedi. Orhan Gazi de evlendi. Nilüfer Hatun'un Bursa'daki imaretleri, Bursa'daki mescitleri, Bursa'daki köprüleri, bütün hizmetleri meydandadır. Osmanlı padişahlarının sadece Yıldırım Bayezid değil ki, hepsi kimi Bizanslı'yla evlendi, kimi Rum'la evlendi, kimi İtalyan'la evlendi, kimi Bulgar'la evlendi, kimi Sırplı'yla evlendi. Ve pek çoğu daha sonraki padişahların da her birisinin hanımları devşirmeydi. Yani cariyeydi, yabancıydı. Yani Yıldırım Bayezid mi? Şimdi Yıldırım Bayezid hakkında böyle iddialar çıkınca insanlar hemen bunu yorumlama, kim alıştırdı falan. Hemen günah keçisi dışarıda, hanımı, gelen, ne kadar beraber olduğu, ne kadar yaşadığı, ne kadar ne olduğu, bu bile bilinmez. Hani tarihte çok meşhur bir şey vardır. Fatih'in annesi Mara Hatun, onu Hristiyan yaptı derler. Aynı düşünce şeyleri. Ben sorarım, Mara Hatun'la Fatih'in babası 2. Murat Han ne zaman evlendi? Adam şimdi bakar bana. Allah Allah. Ne zaman evlendi biliyor musun? Yok, bilmiyor. Bunu söylüyor. Ama şeyin, 2. Murad'ın Mara Hatun'la ne zaman evlendiğini bilmiyor. Ben söyleyeyim diyorum. 1435'te evlendi. Veya 37'de. Daha aşağısını söyleyen yok. 35 veya 37. Fatih 1432'de doğdu. Tabii diyorum. Bak, değil mi? Yani
buna sizin bir tabiriniz var ama özür dilerim. Şaşı bakış.
Şaşı. İşte bilgi o kadar önemli ki, bilgi, bilmek, bilgi, bilimle. Şimdi bilgi olmayan insan sadece iki gözüyle bakar Fehim Bey.
Evet.
İki gözüyle bakar. Bilgi sahibi insan gönlüyle de bakar, gönül gözüyle de bakar. Bilgi sahibi, bilgi cahil insan gözünün gördüğü yerleri görür. Ama bilgili insan gözünün görmediği yerleri de görür. Atıyoruz işte Fatih Sultan Mehmet Han'ın yerini, yaşadığını ben gözümle görmüyorum. Arkadaşım değil, akşam masada oturmadım. Sizinle şöyle görüştüğümüz gibi görüşmedik. Ama zamanının kitaplarını okursanız, bilirseniz, değerlendirirseniz o zaman bilgi sahibisinizdir. Cahil insan ölü insan gibidir. Cahille arkadaşlık olmaz. Cahilin hani dini olmaz demişler. Cahilin ne bilgisi olacak? O zaman duyduğunun alimi sadece, okumuyor, araştırmıyor, bakmıyor, soruşturmuyor, sorgulamıyor. İlimde bunlar mutlak gereken hususiyetlerdir. Bak, bir mesele Fatih'le ilgili şu meseleyi söylese, Fatih'in annesi Mara Hatun diyen adamların utanması lazım, sıkılması lazım. Kendini görmesi, tanıması, bilmesi lazım. İşte aynı şeyi biz buralarda da görebiliyoruz. Şimdi buradan isterseniz bir hususu daha söyleyeyim.
Tabii. Ben de şunu arz edeyim. Bilmek değil, elbet değil mi ahsen? Sorsalar anı bilmem demeden.
Ben onu, evet. Güzel. Sizden. Teşekkür ederim. Bazı şeyleri, vurguladığımız şeyleri yeri geldikçe söylüyorsunuz. Bilmek elbet değil mi ahsen? Ahsen, hasen, güzel, ne güzel. Sorsalar ben anı bilmem demeden. Ben onu bilmiyorum demektense bilmek güzel değil mi? Ancak işte bu bilmek sadece duymakla, birilerini televizyonla dinlemekle değil, o dönemi gerçekten anlatan kitapları okumakla, araştırmakla, biraz da değerlendirmekle. Okumuyoruz, okumakla öğrenmek. Yani televizyondaki bir insanın ileri geri konuşarak ifadeleriyle de bilmek olmamalı. Bugün farklılıkları mutlaka okumak lazım, değerlendirmek lazım, kaynaklarını bilmek lazım. Bugün ilime yaklaşmak, bilme çok zor gerçekten. Yani çok bilgi, çok karışık. Mesela internete girdiğiniz zaman bir hadisede tıkladığınızda birkaç yeri en az 10 tane değişik anlatıma rastlarsınız. Farklılık hangisi doğru? Haydi buyurun şimdi. Bunu çıkartabilmek de bir ilim işidir. Çok zordur.
Evet.
Evet. Hatta bazen kötü yanlış bilgi tamamen kaplayabiliyor. Bazen ben bile endişede kalıyorum. Doğru. Yani her tarafta onu görüyorsunuz. Yanlış bir bilgi ama çok yayılmış. Hani adam yukarı köyde bir yalan söyledim, aşağı indim, kendim de inandım demiş. Yani halbuki yalanı söyleyen kendisi. Aşağıya indim, kendim de inandım demiş. O kadar duyuyor ki, o kadar yaygın ki. Maalesef böyle bir durumdayız. Bugün internet yapıyor bunu.
Evet.
Evet.
Faydalar çok ama zararı da çok.
Zararı da çok. Şimdi Yıldırım Bayezid'i derken,
evet,
bazen şunu ben bilirim, bu da çok önemlidir içki meselesinde. Yıldırım Bayezid için, ikinci Bayezid için, Fatih, böyle değişik, Fatih için değil, böyle içtiğini söyleyen insanlar için, bizim kaynak, bizim yazarlarda hemen hepsi tövbe ettiğini de, dördüncü Murat Han için tövbe ettiğini de söylerler. Belki bunları tek tek konuşacağız.
Evet.
Ama hani şu bilgiyi söylerken, bunların hepsinin, işte Orhan Gazi, Yıldırım Bayezid, ikinci Bayezid, dördüncü Murat, ikinci Selim, içki içtiğini biraz daha fazla söylenen kimselerdir bunlar. Şimdi bunları söyleyen insanlar bu padişahların tövbe ettiklerini de söylüyorlar. Hepsi. İstisnasız. Yani bir padişah içki içtiğini söyleyen kişinin ben tövbe etmediğini söyleyenler rastlamadım. Çok daha cahil bir şey değilse. Mutlaka tövbe ettiğini de söylüyorlar. Şimdi burada öyle enteresan bir hususiyet var ki, yani tövbe eden bir insan bir şeyi hiç işlememiş gibidir. Hiç yapmamış gibidir. Hani tövbe eden o günahı işlememiş gibidir. Şimdi içki içmek insani, dini bir kusurdur, bir eksikliktir, bir hatadır. Ama siz bunu yaptığınız zaman bir hata işlediniz ve tövbe ettiniz. O zaman bunu hiç işlemeyen gibisiniz. Ve bunun üzerine çok konuşulmaz. Yani günahına tövbe etmiş bir insanın üzerine gidilmez, hatırlatılmaz, konuşulmaz. Peki diyeceksiniz ki biz ilim adamıyız, biz tarihçiyiz. Dolayısıyla bunlar da tarih bakımından bir devlet adamları, tarihe mal olmuş insanlar, konuşulması lazım. Doğru. Buna da bir şey demem. Ancak burada şunu sorarım. Ben açıkçası bazen talebelerime de soruyorum, söylüyorum. Diyorum ki, şunu anlatıyorlar mı? 4. Murat Han veya Yıldırım Bayezid Han veya 2. Bayezid Han sarhoştu, yanlış bir karar verdi ve sarhoşken devletini batırdı, perişan etti, çok yanlış bir işe sebep oldu. Bana bir tane hadise gösterin.
Yok.
Yok, ben bugüne kadar okumadım. Hiç okum. Yani bunu Osmanlı padişahları içki içerdi diyenlerin kitaplarından okumadım. Şeylerden değil. Diğeri zaten içki içmediğini söylüyor, ediyor. İçki içtiğini söyleyen insanlar bu sarhoş haliyle şöyle bir karara imza attı. Şöyle bir ferman yazdırdı. Yani oraya sarhoşluğu etki etmiştir. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani çok yanlışa sebep olmuştur. Bunu söyler insanlar, o zaman ben de derim ki, yani evet tamam, o zaman bu devlete etki ettiği için bunun söylenmesi lazım. Tövbe de etse söylenmesi lazım. Çünkü o hadiseye sarhoşluğunun, içtiğinin sebep olduğunu yazarak dersiniz ki işte içki içmek devleti böyle böyle de bir şeye sebep oluyor. Yani bunu yoksa farz edemezsiniz. Ancak ben böyle bir tek misal verildiğini görmedim bugüne kadar. O zaman demek ki bunlara göre bunun söylediğini kabul etsek bu şahsi bir kusurmuş ve şahsi kusurundan da tövbe etmiş, bırakmış, işlememiş gibi olmuş. Dolayısıyla yani ben burada bir ilim adamı olarak insanlara fikir verirken bizim bu nevi çok değerlendireceğimiz noktalar var. Bunları değerlendirirken çok fazla değerlendireceğimiz de noktalar var. Olayın dini boyutunu alırsınız, siyasi boyutunu alırsınız, insani boyutunu alırsınız, ilmi boyutundan bakarsınız. Her yönüyle değerlendirmemiz lazım. Ve gerçekten bu konularda ciddi ben yanlışların yapıldığını, yani adam içki içtiriyor, tövbe ettiriyor ama öteki tövbesini konuşmuyor. Yani kaynağından alan insan tövbesini konuşmuyor, sadece içkisini konuşuyor. Bu da yine yanlış bir şey. Eğer tövbesini konuşuyorsan, o zaman da zaten insani bir kusurunu konuşuyorsun varsa, bunu hiç yapmamış gibi olmuş. Hani dinen sarhoş bir şekilde içkiyi mübah görmek suretiyle vefat etti falan dersin, onu da anlarım.
Evet. Peki hocam, konu çok güzel aslında, devam etmek isteriz ama malum vakitimiz daraldı.
Vakit daraldı. O zaman bu konuya herhalde haftaya bir miktar daha.
Daha devam etmemiz gerekecek.
Tahminim devam edeceğiz.
Ama bu
peki.
Arada sevgili dinleyicilerimizin gönderdiği birkaç mail var. İlknur Hanım ve Bildan Hanım'ın. Onlara evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu konularla ilgili aslında açılmasını sağlayan mailler. Hocam vakit çok kısa ama ben kısa bir şey arz etmek istiyorum. Ülkemizin temiz gençlerinin, çalışkan, dürüst gençlerinin kurduğu bir dernek var. Ademder. Buradan da bir yayın evimiz var. Ketebe Yayınları diye. Sizin kitaplarınız buradan neşrediliyor. Yeni bir kitabınız hazırlandı, basıldı. Slovakya'da Osmanlılar.
Evet.
Çok kısa bahsedebilir misiniz bize? Nedir? Neden basıldı? Önemi nedir?
Evet, teşekkür ederim. Slovakya'da Osmanlılar. Slovakya bugün Avusturya, Macaristan arasında bir devlet, biliyoruz. Slovakya evet. Haritaya baktığı zaman da burası Osmanlı'da. Çok meşhurdur. Uyvar eyaleti bir eyalettir. Yani bugünkü Slovakya'nın özellikle üçte biri gibi bir yerdir, bir bölgedir. Osmanlı burayı bir eyalet olarak 22 sene idare etti. 22-23 sene bizim hakimiyetimizde kaldı ve bir eyalet olarak idare etti. Viyana'ya en yakın kaleydi Uyvar Kalesi. Bratislava var bugün ama askeri bakımdan en güçlü Viyana'ya giden yolu tutan kaleydi Uyvar Kalesi. Ve burayı Fazıl Ahmet Paşa döneminde biz fethettik. Ve tarihe özellikle Avrupalılar bir başarı gösterdiklerinde Uyvar önündeki Türk gibi, Uyvar önünde bir Türk gibi ifadesi tarihe kazınmıştır. Bunu Avrupalılar büyük bir başarı gösterdiklerinde Uyvar önündeki Türklere benzetmişlerdir. O gayreti, o çalışkanlığı, o başarıyı, o cengaverliği kendileri açısından gösterdiklerinde bunu misal göstermişlerdir. Tabi burası kale bakımından çok önemli. Bizim de 17. yüzyılın ikinci yarısına girildiğinde Osmanlı'nın gücünü, haşmetini, adil idaresini, o dönemde Avrupa ile mukayesesini göstermesi bakımından önemli bir tarihi dönemdir. Ve bunu ben doçentlik takdim tezim olarak hazırlamıştım. Ve bilahare düzenleyerek şimdi ketebeden bastırmak nasip oldu. İnşallah faydalı olur. Yani hem Uyvar'ın o fethini anlatıyor, hem Uyvar'ın idaresini anlatıyor, hem Avrupa'yla o dönemki bizim mukayesesine değiniyorum, hem Slovakya'nın belli bir dönemki bugün iktisadi vaziyetine ışık tutuyor, hem kaledeki Osmanlı yerleşim sistemini, yaptıklarını, isimlerine ışık tutması bakımından çok tarihi önemli bir eser olduğuna inanıyorum. Edebiyatçılar ve bizim gazanameler, çok fazla gazaname yazılmış, edebiyatçılar şiirlerle anlatmışlar. Onun için geniş bir şekilde eseri kaleme aldım. Tabii bazen burada bizim İlknur Hanım da söylüyor, evet. Kitapçılarda bulamayınca endişelendim diye. Ben kitaplarımı Ademder, yani bugün bir talebe yurdu da olan, sizin de ilgilendiğiniz derneğe kitaplarımı hediye etmiş bulunuyorum oradan. Herhalde sizler de ulaşabilecekleri telefonları söylersiniz. Geliri evet. De tamamen oraya verilmiştir. Oradan tahmin ediyorum ulaştırıyorsunuzdur evet. Arayanlara, evet. Soranlara, söyleyenlere. Dolayısıyla kitaplarımın daha rahat okunması, daha rahat alınması, bulunması diyemeyeceğim. Evet. Ama daha rahat alınması bakımından hem de hayırlı bir yere hizmet etmesi bakımından böyle bir yola girmiş bulunuyorum. Çünkü alamıyorlar, okuyamıyorlar. Yüksek fiyat veriyorlar. Daha uygun bir şekilde kitaplarım yayılıyor. Hem de talebelere gidiyor. Açıkçası bu da beni gerçekten mutlu ediyor. O sebeple duyurduğumuz için çok teşekkür ederim.
Biz de çok teşekkür ederiz bu yaptığınız hizmetlerden dolayı. Sevgili dinleyicilerimize kısa bir bilgi vereyim o zaman. Temin edecekleri adresler, telefonlarımız 0212 216 8246 0212 216-8246 ve 0506 599 9713. 0506 599 9713. E-mailimiz de info@ademder.org. info@ademder.org. Biz kendilerine karşılık gönderiyoruz.
Ademder.org deyince de çıkar galiba.
Tabii. Oradan da çıkar.
Ademder deyince de belki evet. Ulaşılabilir.
Neden Ademder diye soruyorlar değişik zamanlarda.
Onu da başka bir zaman
başka bir
konuşuruz.
Zaman.
Bu Fazıl Ahmet Paşa ve kitap hakkında inşallah gelecek hafta biraz bilgi evet. de verebiliriz. Ama dinleyicilerimiz tabii çok sualler soruyorlar. İnşallah 2. Bayezid Fatih ile ilgili iddialara da önümüzdeki hafta devam ederiz evet. bu konudaki içki meselesindeki böyle kişi bazlı konuştuğumuz zaman ortaya koyduğumuz zaman hem dinleyicilerimiz daha fazla bilgilenmiş oluyorlar hem karşı muhatabına daha rahat cevap verebiliyorlar. Dolayısıyla bu noktada kişi bazlı aldığımızda çok daha faydalı oluyor. İkinci Selim hakkında da inşallah haftaya bilgiler veririz.
Zaten sualin soruluşundan ne maksatlı olduğu biraz da anlaşıldı gibi. Yani
evet.
Yani boşuna konuşulmuyor. Özellikle bazı padişahlar.
O sebeple ben çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir konuyu gündeme getirdiğiniz için evet. çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Sevgili TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun,
var
olun.
Biz de çok teşekkür ederiz size buraya kadar geldiğiniz için. Sevgili TGRT FM dinleyicileri, Bir Tarih ve İnsan programının sonuna geldik. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Muhittin Sami Aygüngöl kardeşimiz size ulaştırdı ve bendeniz Fehim Harmanş'a sundum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık efendim.